Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çeviri Geek. Bugün günlerden Perşembe, tarih 14 Ekim 2021. 2021 yılının 41. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve iklim kriziyle türevi yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Türkiye'nin Paris Anlaşması'ndan çıktıktan sonrası atması gereken adımları ele aldığımız seride bu hafta adil dönüşümü inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta kömürden çıkışın nedenlerini incelemiş ama aklımızda bir soru ile bülteni kapatmıştık. Her ne kadar ulusal ve uluslararası etkenler kömürden çıkışın zamanının geldiğini söylüyor olsa da bu sektörden çıkış nasıl adil bir şekilde tamamlanır? Bu soruya ek olarak sadece enerji sektörünün değil, diğer sektörlerin de bu çıkışı takip etmeleri gereken bir dönüşümden bahsettiğimizi de belirtelim. Birbirine bağlı bu sektörler için çıkış projesinin sadece adil değil, aynı zamanda makul de olması gerekiyor. Ekonominin karbondan arınması için hükümetlerden sendikalara, finans kurumlarından çevre örgütlerine kapsamlı bir plan oluşturulması, dönüşüm yükünün paylaşılması gerekiyor. Peki tam anlamıyla nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Gelin Avrupa İklim Eylem Ağı yani Can Europe'un iklim dostu bir ekonomiye adil dönüşüm nasıl gerçekleşebilir başlıklı raporu üzerinden bu kavramı beraber inceleyelim. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na göre yani ITUC'ye göre adi dönüşüm yeşil ve onurlu bir istihdamı içeren, emisyonların net sıfır olduğu, yoksulluğun kökünün kurutulduğu ve toplulukların sağlam ve dayanıklı halde olduğu bir geleceğin önünü açan planları, politikaları ve yatırım üreten ekonomi çapındaki bir süreci içermekte. Bu tanımın bir sendikadan gelmesinin aslında bir başka sebebi daha var. 1992'de Rio İklim Zirvesi'nin ardından fosil yakıtların iklim değişikliğine yol açtığını teyit edilmesiyle birlikte petrol, kimya ve atom işçileri sendikası liderlerinden biri olan Tony Mazzacchi, adi dönüşüm kavramını ilk tartışanlardan biri oldu. Mazzacchi hem emek hem de çevre hareketinin bir parçası olarak dünyaya ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve materyalleri sağlamak için her gün toksik maddelerle çalışanların hayatlarında yeni bir başlangıç yapabilmek için gereken yardımı hak ettiklerini savundu. Kömürün giderek gücünü kaybetmesi ve yeni bir enerji kaynaklarının güçlenmesiyle de ilk önce bu konuya değinmeyen Paris İklim Anlaşması'nda adi dönüşüm daha sonra iş gücünün adi geçişi ve ulusal çapta tanımlanmış kalkınma öncelikleri uyarınca onurlu ve kaliteli istihdamın yaratılması zorunluluklarını dikkate alarak sözleri ile bu anlaşmada kendine yer buldu. Yani eğer karbonsuz, net sıfır, südebil gibi sıfatlarla süslenen bir gelecekten bahsediyorsak, bunun adil olmaması söz konusu olamaz. Zira özellikle kömür başta olmak üzere fosil yakıt madenciliği yerel hakları yerinden ediyor, tarım ve yaşam alanlarını yok ediyor. Sadece bununla kalmayıp sağlık sorunlarına, su ve toprak kirliliğine ve tabii ki iklim krizine de yol açmakta. O yüzden bir dönüşüm olacaksa hakları en fazla gasp edilmiş toplulukların bundan faydalanması sosyal bir toplumun değerleri içerisinde olmalı. Bununla beraber kömürden veya fosil yakıtlardan plansız bir çıkış, iflas eden şirketleri, işsiz kalan emekçileri, gelir kaynağını kaybetmiş bölge halkını ve sektörde ekstra dalgalanmaları da beraberinde getirilebiliyor. Buna karşı planlı ve adil bir dönüşüm, işçilerin yeniden tahsisini kolaylaştıran, onurlu işleri geliştiren, genel çözümler sunan ve işten çıkarılmış işçileri destekleyen politikalar ile istihdam artışına bile yol açabiliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yani ILO'nun önerdiği bu dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, elektriklendirme ve elektrikli taşıt kullanımında tahmin edilen artış, mevcut ve gelecekteki binalardaki enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilir pratiklerin benimsenmesiyle gerçekleşiyor. Öyle ki ILO'nun verileri 6 milyonluk bir istihdam kaybına karşın ekstra 18 milyon istihdam artışı ile iş olanaklarını 24 milyona kadar çıkarabiliyor. Bu maalesef kolay bir iş değil. Tahmin ederseniz bu dönüşümün planlı ve hedefli olması gerekmekte. Özellikle fosil yakıt dışındaki sektörlere yatırım yapılıp düşük karbonlu istihdam kaynaklarının da artırılması ve sosyoekonomik verilerin de ele alınması çok büyük önem taşıyor. Böylelikle fosil yakıt şirketlerine finansal yardım yapmak yerine yerel, kültürel ve ekonomik mirasın dikkate alındığı araştırma ve geliştirme, yeni beceri eğitimleri ile KOBİ'lerin desteklendiği ve halkın örnek olarak kooperatifler üzerinden aktif bir şekilde katıldığı bir iklim dostu ekonomiye geçiş yapılabilir. Ken Europe'un raporu birçok bölgeden adi dönüşüm örneklerini de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de Almanya'nın Ruhr bölgesinden. Bir zamanlar 200 bin üzerinde kişiye istihdam sağlayan bu bölgedeki maden ve kömür sektörü için 2000'li yıllardan itibaren kömürden çıkış sürecinde arka arkaya kapanan madenlerden sonra da adi dönüşüm projesi planlanmış. Özellikle ticari binalarda güneş enerjisi kullanılması üzerinden ilerlenen bu dönüşüm projesinde yeni beceri eğitimleri ile istihdam imkanları da sağlanmış. Buna ek olarak güneş kolektörleri, ısı pompaları gibi parçaların üretimiyle düşük karbona geçiş sürecinde gerekli olacak parçaların Ar-Ge ve üretimi de burada yapılmış. Bu adi dönüşüm hikayesi hem bölgesel hem de sistematik olması ile en iyi dönüşüm projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ve benzeri projeler Türkiye'de özellikle daha önceden tarımsal geliri olan ama bunu kısa sürede geri kazanamayacak İkizköy gibi bölgelerde de kullanılabilir. Bölgede eski ekonomik gelirin canlanmasına destek verilmesinin yanı sıra yeni beceri eğitimleriyle Türkiye'de giderek büyüyen ve büyüyecek güneş enerjisi sektörüne de destek verecek bireyler eğitilebilir. Artık gerçekleri kabul edelim. Fosil yakıt çağı, özellikle kömür çağı sona ermiş durumda. Eğer küresel ısıtmayı 1,5 derecede tutmak istiyorsak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin 2030 yılına kadar kömürden çıkması gerekecek. Bu dönüşümü birkaç büyük şirket yerine fosil yakıtlardan etkilenmiş bölgelerdeki topluluklar ve KOBİ'ler ile gerçekleştirmek sosyoekonomik anlamda adaleti sağlayacak en doğru adım. Eğer eski bildiklerimize bu yeni döneme girersek tüm ekonomiyi baştan aşağı yenileyecek bu dönüşüm yükünü yine fosil yakıt altında ezilmiş topluluklar çekecek. Haftaya bu seriye Türkiye'nin neden ulusal niyet beyanını güncellemesi gerektiği ve fosil yakıtlara yapılan yardımları niye kademeli olarak azaltması gerektiğine bakarak devam edeceğiz. Şimdi gelin diğer iklim haberlerine kısa kısa bir göz atalım. Çin'de biyoçeşitlilik konuşulurken Adana'ya termik santral yapılıyor. 16 çevre kuruluşu bir açıklama yayımlayarak Çin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. taraflar toplantısına katılan liderlerden Hunutlu İthal Kömürlü Termik Santrali inşaatının durdurulmasını talep etti. STK'lar COP15'te bir araya gelen liderlerden Çin'in de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 8D, 8K ve 14C maddeleriyle Bern Sözleşmesi'nin 6. ve 8. maddelerine aykırı olan Hunutlu İthal Kömürlü Termik Santrali'nin durdurulmasını ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listede tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korunması için harekete geçmelerini istedi. Açıklamanın detaylarına adanayatemizhava.org adresinden ulaşabilir ve Adana'ya Temiz Hava imza kampanyasına change.org/adanayatemizhava adresini ziyaret ederek destek verebilirsiniz. Birleşmiş Milletler genç iklim aktivistlerinin Türkiye'yi de içeren başvurusunu karara bağladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, iklim aktivisti Greta Thunberg ve dahil 15 çocuk ve gencin Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve Arjantin hakkındaki şikayetini karara bağladı. Komiteye başvuruda bulunan 15 aktivist, 2019 yılında söz konusu ülkeleri iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almayarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlamıştı. Bu konudaki incelemelerini tamamlayan Birleşmiş Milletler Komitesi, 5 ülkenin eylem ya da ihmalleri ve çocuklara ciddi şekilde zarar verildiği iddiası arasında yeterli nedensel bağlantı kurulduğu sonucuna vardı. Ancak komite, aktivistlerin önce kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğini savunan 5 devletin bu argümanında haklı buldu. Şikayet edilen Türkiye, Almanya, Arjantin, Brezilya ve Fransa, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler içerisindeyken, maalesef Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi ülkeler bu sözleşmeyi imzalamadığı için bu listede bulunmuyor. Gezegenimiz için el ele. İklim Zirvesi öncesi Netflix'ten film önerileri var. İklim Zirvesi öncesi Netflix'in hazırladığı Gezegenimiz için el ele listesi, platformdaki çevre ile alakalı belgesel ve filmleri bir arada topluyor. İskoçya'da düzenlenecek COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi Netflix iklim krizi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve bazen de distopik bir evrene yolculuk için bir oynatma listesi hazırlamış. Listeye ulaşmak için Gezegenimiz için el ele kelimelerini arama kısmına yazabilirsiniz. Umarım en kısa sürede de hem de kalıcı olarak bu liste ana sayfaya da taşınır. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını da incelemiş olduk. Bu gibi haberler ile gündemi ve çözümlerini öğrenmek için beni, yani Çevreci Geek'i Instagram ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Çevreci Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Çevreci Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan Çevreci Geek bültenine ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanalımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Bu hafta Aposto'da yayınlanan Çevreci Geek bülteninin de bir sponsoru var. British Council, iklim hareketiyle ilgili gençliğin sesini duymak için Çevreci Geek bültenini takipçilerine bir çağrı yapıyor. British Council'un yayınladığı Küresel Gençlik Mektubu ve raporu, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin iklim değişikliğini, gezegenin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit olarak gördüğünü, birçoğunun anlamlı eylemlerde bulunmak ve sesini duyurmak için mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu veriler ise daha sonra Kasım 2021'de Glasgow'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılacak liderlere hitap eden ve dünyanın çeşitli noktalarından gençlerin eylem çağrısı olan Küresel Gençlik Mektubu'nu yazmak üzere kullanıldı. Gençlerin sesine kulak vermek için Küresel Gençlik Mektubu'nu Çevreci Geek Aposto bülteni üzerinden okuyabilir, gençliğin sesini daha iyi duyulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiren bu kampanyaya sen de destek verebilirsin. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.